أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار الله bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Muhterem dinleyenlerim, bu sohbetimizde inşallah biraz önce de ifade ettiğimiz gibi tasavvufu ele alacağız. Onun Müslümanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmeye çalışacağız. Tasavvuf ve onun inananlar üzerindeki, Müslümanlar üzerindeki olumsuz çirkin etkilerinden bahsetmeye çalışacağız. Bizi böyle bir çalışmaya iten sebep ise, değerli kardeşlerim, konunun tevhid inancını tepeden tırnağa alt üst ettiğinden dolayıdır. Gerek bizim gerekse bu anlamda ızdırap çeken değerli arkadaşlarımızın, hocalarımızın, kardeşlerimizin bu tip dersleri yapmalarının en önemli sebebi, bu çirkin oluşum var ya, tasavvuf denilen bu oluşum, inanın tevhid inancını tepeden tırnağa alt üst etmiştir. Bundan dolayıdır ki bu konunun üzerinde ciddiyetle durmuşlardır. Ben şunu rahatlıkla ve bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki değerli kardeşlerim, tasavvuf ve onun getirdiği inanç ve ameller geçmişte olsun, bugünde olsun binlerce insanın itikadını, amelini tepeden tırnağa bozmuş ve onların üzerinde geçmişte olduğu gibi zamanımızda da çok çirkin sonuçlar doğurmuştur. İşin acı yönü ise kardeşlerim, İşin en acı yönü ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senelerce ortadan kalkması için çaba sarf ettiği birçok çirkin inanç ve ameller bugün tasavvuf adı altında Allah'a yakınlaşma vasıtası, vesilesi olarak icra edilmektedir. İşin acı tarafı bu. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, insanların İnancında, itikadında, amellerindeki çirkinlikleri temizliyor. Onların İslam diniyle ne uzaktan ne de yakından zerre kadar alakasının olmadığını söylüyor. Aksine bunların şirk ve küfür olduğunu söylüyor. Bugün ne yazık ki Resulullah'ın ortadan kalkması için çaba gösterdiği o çirkin şeyler bugün Allah'a yakınlaşma maksadı olarak icra ediliyor. Kimler tarafından? Tasavvufçular tarafından. Tasavvufçular tarafından. Değerli Müslümanlar, tasavvuf, diğer bir ifadeyle daha güzel anlaşılsın, tarikatlar ve bunlar hakkında şimdiye kadar yapılan tarifler, tabirler, inanır mısınız, birçok yönüyle kapalı kalmış ve bu tarifler, tabirler tam anlamıyla doyurucu olmamıştır. Zaten birçoğu da korkusundan bunu dile getirememiştir. Özellikle Türkiye ortamında. Başka yerlerden bahsetmiyoruz. Bunlar doyurucu olmamıştır. Çünkü bu konudaki yapılan izahlar sürekli, tarifler sürekli ve genelde tasavvuf kelimesine takılmış kalmış. Dolayısıyla bu ismin Hicri 200 veya 250 yıllarında çıktığı anlatılmış. Asıl anlatılması gereken şey ise bu isim adı altında işlenen cinayetler olmasına rağmen, ki asıl bunlar anlatılması gerekirken, sadece bunun yüzeysel ne zaman çıkmıştır, Efendim bunların kendisine nispet edildiği şahsiyetler kimdir? Yani bu konuda cüz'i bilgiler, olumlu da olsa cüz'i bilgiler Müslümanlara aktarılmaya çalışılmıştır. Aleykümselam. Halbuki kardeşlerim, üzerinde durulması gereken bu isimler değildir. Yani tasavvuf veya tarikat, sofi, mutasavvuf bu isimler değildir. Yani bunlara bir Müslüman takılıp kalmaması gerekir. Bu isimler adı altında işlenen cinayetler çok önemlidir. Bunların üzerinde durmak gerekir. Önemli nokta burasıdır. Çünkü bu isimlerle isimlenmek, yani bir insan ben mutasavvıfım veya ben sofiyim demesi veya bu isimle isimlenmesi insanı ne dinden, imandan çıkarır ne de o insan için çok ciddi bir problemdir. Bunlar sadece ve sadece İslam'da olmayan bir takım yanlışlıklardır. Yanlışlıklardır. Ama işin tehlikeli boyutu kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu isimler adı altında işlenen itikadi ameli yanlışlıklardır. İtikadi ameli cinayetlerdir kardeşlerim. İşin tehlikeli tarafı burasıdır. Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan ve isimlere de takılıp kalmadan gelin hep beraber tasavvufun insanlar üzerindeki çirkin etkilerinden bahsedelim. Hep beraber buna bir nazar edelim. Bakalım tasavvuf Müslümanlara ne getirmiş, ne götürmüş. Hep beraber bir bakalım. İşin doğrusu kardeşlerim, işin doğrusu getirdiği olumlu bir şeyler olmadığı için biz götürmüş olduğu şeylerden bahsedeceğiz. Yani Müslümanlara kazandırdığı, olumlu olarak getirdiği hiçbir şey yoktur tasavvufun. Hiçbir şey bunun ispatını kimse yapamaz. Ne yazık ki hiçbir şey getirmemiş. Ama birçok şeylerini Müslümanların almış götürmüş, çalmış götürmüş, dejenere etmiş, bozmuş, çürütmüş, kokutmuş arkadaşlar. Bunu biraz sonra inşallah delilleriyle hep beraber sizler de göreceksinizdir. Değerli arkadaşlarım, tasavvuf her şeyden önce öne sürmüş olduğu bir takım gayri İslami inanç sistemiyle, akide sistemiyle Müslümanların kısmı azamının Allah inancını bozmuştur. Allah inancını. Müslümanların kısmı azamının Allah inancını bozmuştur. Aradaki farkı ve uçurumu görmeniz açısından önce İslam'ın tarif ettiği Allah inancına, ondan sonra da tasavvufun öne sürdüğü Allah inancına gelin hep beraber bir nazar edelim. Şöyle bir bakalım. İslam'ın tarif ettiği Allah inancı nasıldır? Tasavvufun tarif ettiği Allah inancı nasıldır? Adına Allah diyoruz hepimiz. Adına yaratıcı olarak diyoruz hepimiz. Ama gelin hele tasavvufun temelinde yatan Allah inancı nasılmış? İslam'ın temel olarak anlattığı Allah inancı nasılmış? Gelin hep beraber bunu bir öğrenelim. Çünkü arada uçurum var kardeşlerim. Siz bakmayın günümüzdeki bir takım zavallılara. Tasavvuf adı altında yapılanan o oluşumun içerisine cahilce sürüklenen İnsanlara aldanmayın, bakmayın bu zavallılara. Tasavvufun temelindeki Allah inancı çok korkunç bir arızalı inançtır kardeşlerim. Biraz sonra bu sistemin kaşarlaşmışları tarafından ortaya atılan, iddia edilen sözleri göreceksinizdir. İslam akidesinde Allah inancı, ki önce İslam'daki Allah inancına şöyle bir bakalım. İslam'daki Allah inancını bilemeyen, Allah'ı gereği gibi tanıyamayan bir insan, başka gayri İslami oluşumlardaki Allah inancının yanlışlığını nasıl anlayacak ki? Bunu anlayamayacaktır. Dolayısıyla hakkı bilirsek hakkın ötesindeki her şeyin batıl olduğunu rahatlıkla kavramış oluruz kardeşlerim. İslam akidesinde Allah inancı, varlığı ezeli ve ebedi olan, varlığı ezeli ve ebedi olan, arkadaşlarım, birilerini meşgul edecek renkli yazıları, şunları bunları bırakın lütfen. Varlığı ezeli ve ebedi olan, eşi ortağı ve benzeri bulunmayan, yoktan var eden, zatı ve sıfatları bakımından bütün noksanlıklardan münezzeh olan, yaratmış olduğu mahlukatından tamamen ayrı, arşının üzerinde olan, kendisinin dışında her şeyin sonradan yaratılmış olup ve kendisi var iken hiçbir şeyin olmadığı tek varlıktır. İşte İslam'ın tarif ettiği Allah inancı ana hatlarıyla budur. Aleykümselam. Çünkü Rabbimiz kendisini böyle tanıtıyor. Onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisini böyle tanıtıyor. Allah'ı tanımak ise değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki kendi kitabında ve Muhammed Mustafa'nın tertemiz sünnet-i seniyesindeki mesajlar da ancak mümkündür. Rabbimiz Kerim kitabında Hadid suresi ayet 3, o Allah ki ilktir. Yani kendisinden önce hiçbir varlık yoktur. Ve sondur, yani kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken sadece o kalacaktır. Zahirdir, yani varlığı delillerle gün gibi açıktır. Batındır, yani zatının hakikati gizlidir. Akıllar onun özünü idrak edemezler. O her şeyi bilendir. Bu ayeti celilesiyle ezeli ve ebedi olduğunu, zahir ve batın olduğunu ve ayrıyeten her şeyi hakkıyla bildiğini kullarına haber veriyor Rabbul İzzet. Zümer suresi ayet 62, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyin yöneticisidir. Allah her şeyin yaratıcısı ve her şeyin yöneticisidir. Rabbimiz bu ayeti celilesinde de kullarına istisnasız her şeyi yaratıcı olduğunu, yöneticisi olduğunu haber veriyor. Zariyat suresi ayet 58, şüphesiz ki rızık veren sağlam kuvvet sahibi ancak Allah'tır ayeti celilesiyle de Rezzak ve çok çetin güç ve kuvvete sahip olduğunu da haber veriyor. Rabbimiz yine Kerim kitabında ona benzer hiçbir şey yoktur. Şura 11, bu ayeti celilesiyle de zatına benzer hiçbir şeyin olmadığını, hiçbir şeye benzetilemeyeceğini haber veriyor. Ali İmran 156, yaşatan ve öldüren Allah'tır. Bu ayeti celilesiyle de bütün canlılara hayat verenin ve onları tekrar öldürenin kendisi olduğunu anlatıyor. Fatiha suresi ayet 4, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz ayeti celilesiyle de ibadet adı altında her ne var ise onların sadece ve sadece takdim edileceği, yani kendisine takdim edileceğine ve yardımın da sadece ve sadece kendisinden beklenileceğine kullarının inanmalarını söylüyor. Ve yine Allah-u Teala, değerli kardeşlerim, eğer Allah sana bir zarar dokundurursa ondan başka onu giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurur ise, murad etmiş ise, işte o her şeye gücü yetendir. Buna da kimse mani olamaz. O kullarının üzerinde kahhar olandır. O hikmeti sonsuz olandır. Ve o her şeyden haberdar olandır. Bu ayeti celilesiyle de Rabbimiz, gerçek fayda ve zarar verme gücüne sadece kendisinin sahip olduğunu ve kendisi bir şey dilediği zaman onun önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini kullarına haber veriyor. Rabbimiz yine Ahkaf suresinde Allah'tan başka kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve kendilerine yapılan duadan habersiz olan kimselere dua eden kimseden daha zalim, daha sapık kim olabilir ki buyurarak, ondan başka çağırdıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değillerdir mesajıyla kimseye dua etmeyin, kimseden bir şey istemeyin. Yani sadece ve sadece kendisine dua edileceğini, kendisinden medet umulacağını, dolayısıyla kendisinden başka hiç kimsenin dualara karşılık veremeyeceğini kullarına haber veriyor. Bunlar İslam akidesinin temel taşlarıdır kardeşlerim. Ve yine Rabbimiz inne rabbeke lebil mirsad, şüphesiz ki Rabbin daima gözetleme yerindedir ayeti kerimesiyle kendisinin yarattığı şeylerden tamamen ayrı başka bir yerde olduğunu zikrederek Errahmanu alel arşisteva ayeti celilesiyle de Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? Yoksa siz gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden emin mi oldunuz? Ayetleriyle de göklerin fevkinde arşının üzerinde olduğunu bizlere haber veriyor. Yani kardeşlerim, yarattıklarından ayrı, kendisi varken hiçbir şeyin olmadığı ve yarattıklarının da kendisinden tamamen ayrı olduğunu ve yine kendisinin açık ve net bir ifadeyle arşının üzerinde olduğunu kullarına haber veriyor. Ayrıyeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde ben gökte olanın eminiyim. Yerdekilerine merhamet edin ki gökteki olan Allah da size merhamet etsin. Allah arşının üstünde yanında olan kitaba şöyle yazmıştır. Rahmetim gazabıma galebe çalmıştır. Ve Muaz için ise sen yedi kat semanın üstündeki melikin verdiği hüküm ile hükmettin ifadesiyle alemlerin yaratıcısı olan Allah'ın yaratmış olduğu her şeyden ayrı olarak kainatın en üstünde olduğunu anlatmıştır. Allah inancı budur kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle'nin kendisini tanıttığı ayetler, hadisler bunlardır değerli kardeşlerim. İşte İslam'ın tarif ettiği Allah inancı budur. Bir Müslümanın Allah inancı hususundaki akidesi bu olmalıdır kardeşlerim. Ona iman eden muvahhidlerin inancı böyle olmalıdır kardeşlerim. Onların Allah'ın evvel ve zahir olduğuna iman etmişlerdir. Yani muvahhidler Allah'ın evvel ve ahir olduğuna iman etmişlerdir. Onlar öldüren ve diriltenin sadece ve sadece Allah olduğuna iman etmişlerdir. Onlar her şeyi yoktan var edenin ve onları koruyup kollayanın Allah olduğuna iman etmişlerdir. Yine o muvahhidler, alemlerin rızkını tedarik edenin ve çetin güç ve kuvvet sahibi olanın sadece ve sadece Allah olduğuna iman etmişlerdir. Onlar kendisine iman ettikleri Rablerinin birçok isim ve sıfatlarının olduğuna ve bu isim ve sıfatların da kendisinin hiçbir şeye benzemediğine delalet ettiğine iman etmişlerdir. Ve yine onlar sadece ve sadece Allah'a dua edileceğine, ondan istenileceğine, ona yalvarılacağına, öyle mi? İbadet adı altında her ne var ise onun sadece ve sadece Allah'a takdim edileceğine iman etmişlerdir. Ve yine onlar kendilerini yoktan var eden yaratıcılarının bu kainatın en üstünde arşının üzerinde olduğuna iman etmişlerdir. Öncekiler ve onları takip eden muvahhidlerin inancı itikadı budur kardeşlerim. Ve en önemlisi onlar, yani muvahhidler bu inançlarında ispatı ve nefyi sürekli bir arada yürüterek Allah için kabul ettikleri bir şeyi yarattıklarından nefy etmişlerdir. İşte değerli arkadaşlarım, İslam'ın Müslümanlardan istediği ve beklediği Allah inancı budur. Bu inanç ta öteden beri ehli sünnet vel cemaatin inancıdır. Bu inanç daha hayatta iken cennetle müjdelenenlerin inancıdır kardeşlerim. Yani sahabenin inancıdır değerli arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşım, aleykümselam, hoş geldin, sohbetimiz canlı efendim. İşte bu kardeşlerim, işte bu tevhid ehli Müslümanların inancıdır. Ama ne yazık ki üzerine İslam kılıfı geçirilerek binlerce inanana sunulan ve yutturulan tasavvuftaki Allah inancı böyle değildir kardeşlerim. Ne yazık ki üzerine İslam kılıfı geçirilerek binlerce inanana sunulan ve yutturulan tasavvuftaki Allah inancı böyle değildir. Tasavvufun temelindeki Allah inancı bu değildir kardeşlerim. Tasavvuftaki Allah inancı biraz önceki Kur'an ve sünnetin tarif ettiği Allah inancı ile tamamen terstir. Birbiriyle taban tabana zıttır kardeşlerim. Aslında bu mevzuyu araştıranlar, soruşturanlar şunu açıkça göreceklerdir ki tasavvuf denilen bu oluşumun temelinde vahdedi vücut inancı yatmaktadır. Vahdedi vücut inancı yatmaktadır kardeşlerim. Yani her ne kadar bu yolun müntesibi olan cahil insanlar vahdedil vücutun ne anlama geldiğini bilmese de vahdedi vücuttaki Allah inancını kendilerine anlattığımızda reddetse de tasavvufun temelinde vahdedi vücut inancı vardır. Yani her şeyin bir Allah olduğu inancı vardır. Bunu tasavvufa yeni sülük eden bir insana anlatmazlar kardeşlerim. Bunu anlatmazlar. Neden anlatmazlar? Çünkü o an trafo patlar onların tabirine göre. O an o insan bunu anlayamaz. Onun bu yolda kaşarlaşması gerekir. Onun bu yolda yavaş yavaş pişmesi gerekir onların tabiriyle. Hani kodlamışlardır ya, önce fena fişşeyh, ondan sonra fena firresul, ondan sonra fena fillah, ondan sonra da beka billah. Tasavvufun içerisinde olanlar bunu çok iyi bilirler. Ben bizatihi bu oluşumun içerisinden gelen insan olarak değerli arkadaşlarım, bu mevzulara vakıf olan birisiyim. Allah'a hamdü senalar olsun, beni bu çirkin oluşumun içerisinden kurtardı. Ona hamdü senalar olsun kardeşlerim. Evet, her ne kadar bu yolun müntesibi olan cahil insanların kısmı azamı vahdedi vücuttan kastın ne olduğunu bilmeseler de, istisnasız her kolun, her grubun temel inancı budur kardeşlerim. Her kolun, her grubun temel inancında bu vardır arkadaşlarım. Vahdedil vücut değerli arkadaşlarım, kelime anlamıyla varlığın birliği demektir. Yani eşyada ya da varlıkların görünen yapısındaki çokluğa rağmen hepsi mahiyet itibariyle tek bir özelliği sergilerler. İşte bu çokluk içindeki birliği görmek, birlikteki çokluk demektir. Bu inanç ve anlayış, Doğu ve Batı kültürlerinde olduğu gibi tasavvuf inancını bayraklaştıran ve onun önderliğini yapan başta İbni Arabi, Hallacı Mansur, Ebu Bekir Şibli, Sadreddin Konavi, Celaleddin Rumi, yani Konya'daki yatan bu Mevlana dedikleri insan var ya, ki bizim Mevlamız Allah'tır. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Mevlahum, o başkalarının Mevlası. Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Şemsettin Tebrizi gibi şahsiyetlerde gayet açık ve net bir şekilde görüldüğü gibi iddia edilmiştir. Bu inanç ve uygulamaların hiçbirisini İslam'da görmeniz mümkün değildir kardeşlerim. Bunlar inanın abartılmış ifadeler değildir. Bunlar Hinduizm'den, Budizm'den, Şamanizm'den, Zerdüştlükten ve bütün paganizm, yani şirk dinlerinde görülen şeylerdir. Tasavvufun temel inancındaki insanlara anlatılan şeyler, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Budizm'den, Hinduizm'den, Şamanizm'den, Zerdüştlükten ve bütün paganizm dinlerinden alınan şeylerdir kardeşlerim. Bunları delilleriyle ispatını yapabiliriz. Evet, delilleriyle de ispat edeceğimiz gibi bu inanca sahip olanlar kardeşlerim, geçici ve fani olanla kalıcı ve ebedi olanı birleştirmişlerdir. Daha açık bir ifadeyle bunlar, birincisini ikincisine irca etmek suretiyle cüz'ün ait olduğu bütüne kavuşması inancındadırlar. Daha açıkçası kardeşlerim, sizin anlayabileceğiniz bir ifadeyle, daha açıkçası bunlar haşa haşa her şeyin Allah olduğunu iddia ediyorlar. Her şeyin Allah olduğunu iddia ediyorlar. Gelin hep beraber bu batıl dinin İslam adına Müslümanlara pazarladığı ve bu pazarlığın peşinde olan kaşarlaşmış şahsiyetlerin sözlerine şöyle bir bakalım. İbni Arabi adından bahsedildiği zaman, nasıl ki Müslümanlar Allah denildiğinde Celle Celaluhu der, Muhammed Mustafa denildiğinde sallallahu aleyhi ve sellem der, sahabe denildiğinde radiyallahu anhum der, efendi İbni Arabi denildiği zaman da kaddesallahu sırrake, kaddesallahu sırrahu, yani hemen onu takdis etmeye çalışırlar kardeşlerim. İbni Arabi, bu zat değerli arkadaşlarım, bu zat vahdedi vücut inancının başta gelen savunucularındandır. Zaten tasavvuf denildiği zaman ilk önce bu isim akla gelir. Bu kimse din adına öyle şeyler zırvalamış ki, öyle şeyler anlatmış ki, inanın kendisinden önce bu şekilde Allah'a karşı küfreden hiçbir insanı göremezsiniz. Asla bunu göremezsiniz. Gelin şimdi hep beraber bu küfür önderlerinin, ki aslında kendisine Şeyhül Ekber diyorlar ama meseleyi anlayan tevhid ehli kimseler Şeyhül Ekfer, yani büyük kafir diye isimlendirmişlerdir. Çünkü bu adam hakkında cehaletle mazeret olmaz. Bununla beraber bu tip şeylerin cahilliği denilen bir şey olmaz. Bu adam her şeyin bir Allah olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Bakınız kardeşlerim, bu insanın, bu şahsiyetin en önemli kitaplarından bir tanesi Fisusul Hikem. Şu an yanımda, elimde, hatta değerli arkadaşlarım, yeriyle, numarasıyla, yayın eviyle sizlere bunu takdim edebilirim. Bakınız ne sözler zırvalıyor Allahu Azze ve Celle hakkında. Diyor ki, hak ile halk arasını ayıramazsınız. Hak ile halk arasını ayıramazsınız. Şu halde her varlık haktır, yahut her şey haktır dersin. Yahut da o bir bakımda haktır, bir bakımda da halktır diyebilirsin. Yani halk ile hak arasını ayıramazsınız diyor. Halbuki biz ne diyoruz? Biraz önceki İslam inancını anlatırken ne dedik? Hak başkadır, halk başkadır. Yani Halık başkadır, mahluk başkadır. Bu insanlar hak ile halkın arasını ayıramazsınız diyor. İkinci bir sözü, yaratan, yaratılan, Halık ile mahluk hep odur. Onun dışında, onun varlığı haricinde hiçbir varlık tasavvur edilemez. Çünkü vücut birdir. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Ben bunların yerini, numarasını zikretmeyeceğim. İsteyenlere ben inşallah özel olarak gönderebilirim. Yaratan, yaratılan, Halık ile mahluk hep odur. Onun dışında, onun varlığı haricinde hiçbir varlık tasavvur edilemez. Çünkü vücut birdir. Çünkü vücut birdir. Evet, bu kitap Fisusul Hikem, İbni Arabi denildiği zaman onun en meşhur kitaplarından bir tanesidir. Futuhatul Mekkiye, Fisusul Hikem bu insanın önemli kitaplarından iki tanesidir kardeşlerim. Şimdi bakınız, üçüncü bir sözü, var olan kimdir? Varlık nedir? Varlıkta bir belirme vardır. O beliren, var olan zatın kendisidir. Onu umumileştiren hususileştirmiş oldu. Onu hususi gören de umumileştirmiş oldu. Tek varlıktan başka varlık yoktur. Şu halde nur ile zulmet aynıdır. Nur ile zulmet aynıdır. Tek varlıktan başka varlık yoktur. Şu halde nur ile zulmet aynıdır. Bunlar bu şahsiyetin kullandığı ifadelerdir. Ki sair kitaplarına da baktığınız zaman gayelerinin ne olduğu, inançlarının, akidelerinin bu anlamda ne olduğu gayet açık ve nettir kardeşlerim. Evet, yine aynı kitabından dördüncü bir sözü. Ey nefsinde varlıkları yaratan, bak, nefsinde varlıkları yaratan, sen yarattığın şeylerin hepsisin. Varlığı nihayetsiz olan şeyi sen vücudunda yaratırsın. Şu halde sen hem darsın hem de genişsin. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Yahu Mekkeli müşriklerde bile böyle bir ifade göremezsiniz arkadaşım. Mekkeli müşriklerde bile bu tip çirkin ifadeleri asla göremezsiniz. Asla göremezsiniz. Evet, yine bir sözü, bir vakit olur ki kul şüphesiz ki Rab olur, başka bir vakitte de iftirasız kulluk derecesine iner. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Bir vakit olur ki kul şüphesiz Rab olur, başka bir vakitte iftirasız kulluk derecesine iner. Yine bir sözü, Allah beni över, ben de onu överim. Allah beni över, ben de onu överim. O bana kulluk eder, ben de ona kulluk ederim. O halde diyor, onu inkar eder. Yani ona, onu ben bazen inkar ederim. Eşyadaki çokluk ve değişikliği görünce de inkar ederim. Efendi, dersteyim. Selamun aleyküm. Evet. Yine en son sözünü alalım. Ki tabi burada benim yazıya almış olduğum, sen kulsun ve tanrısın. Kulluğun kimin kulu olduğu bildiğin içindir. Sen kulsun hem de tanrısın diyor. Sen hem kulsun hem de tanrısın diyor. İbni Arabi'nin daha bunun gibi çok çirkin sözleri var. Değerli arkadaşlarım, aslında tasavvufçuların her ne kadar İbni Arabi'yi kabullenmelerine rağmen inançlarından haberleri yoktur. Hani dedik ya biraz önce, bu yola suruk eden insanların ilk dönemlerinde bu gibi şeyler kendilerine anlatılmıyor. Duyduklarında bile bu ifadeler tevil ediliyor. Ama yavaş yavaş, yani fenafil şeyh, fenafil resul, fenafillah, ondan sonra bekabillah. Bunların ilkleriyle konuştuğunuz zaman bu tür şeyleri kabul etmezler. Ama bunun içerisinde, yani bu oluşumun içerisinde kaşarlaşanlarla konuştuğunuzda, ki ben buna çok şahit olmuşumdur, özellikle Kayseri gibi bir yerde benim karşımda, bu tip sözleri aktarmama rağmen bu sözlerde hiçbir şeyin olmadığını, dolayısıyla bu sözlerin hak bir söz olduğunu, bizim bunları anlamadığımızı söylüyor. Yani adama dedim ki, buradaki arkadaşlardan bazıları tanırlar, adama dedim ki, arkadaşım, Allah beni över, ben de Allah'ı överim. O bana kulluk eder, ben de ona kulluk ederim. bu sözde ne var ki diyor. Yazıyı yazan arkadaşımız, yani Hikmet kardeşimiz, bunun kimin söylediğini çok iyi biliyor. Kayseri ortamında bu işte kaşarlaşmış ve insanlara bu anlamda öncülük eden birisidir. Arkadaşım, kardeşim, hocam, nasıl olur? Nasıl olur o beni över, ben onu, o bana kulluk eder, ben ona, Allah bize nasıl kulluk eder? Nasıl bir izah yaptı biliyor musunuz? Biz Allah'a dua etmiyor muyuz? Evet, ediyoruz. İşte bizim ona kulluğumuz. Peki istediğimizi o bize vermiyor mu? Dilerse verir. İşte onun bize kulluğu da budur diyor. İşte onun bize kulluğu da budur diyor. Bu şekilde zırvalayacak kadar sapıtmışlardır değerli arkadaşlarım. Yani temelde bu insanların Allah inancı, İslam'ın tarif ettiği Allah inancından çok farklıdır kardeşlerim. Siz zannediyor musunuz ki bu kimseler, yani cahil de olsa bu tip insanların Allah'ı kesinlikle arşın üzerinde kabul etmeyiz. Allah her yerdedir, ne sağdadır, ne soldadır, ne üsttedir, ne alttadır. Siz zannediyor musunuz ki bu sözleri boşuna bunların kafalarına yerleştirdiler? Veya siz zannediyor musunuz ki Allah nerede ararsan oradadır sözü boşuna bunların kafalarına yerleştirilmiştir? Nerede anarsan Allah oradadır ifadesi değerli arkadaşlarım, vahdedil vücutçuların inancıdır. Hatta tasavvufçuların derslerinden, zikirlerinden, viritlerinden bir tanesi de, hatırlayanınız varsa, la mevcude illallah, la mevcude illallah. Mevcudatta Allah'tan başka bir şey yoktur diyor. Mevcudatta Allah'tan başka bir şey yoktur. Şu telefonumu alın da diğer taraftan bakarsınız. Oğlum, babam derste dersiniz. Yunus Emre, değerli arkadaşlarım, yine tasavvufçuların sevdiği, Allah'ın en önemli velilerinden, evliyalarından kabul ettikleri ikinci bir zat, Yunus Emre. Bu zat da aynı kervanın yolcularından olup, Allah ve insanın aynı şey olduğunu zırvalamıştır. Allah ve insanın aynı şey olduğunu, yani her şeyin bir Allah olduğunu, affedersiniz, zırvalayanlardan bir tanesi de budur. Ne yazık ki Ramazan geldiği zaman bunun şiirleriyle coşup taşan, televizyon ekranlarında, radyo mikrofonlarında bunun şiirlerini dinleyip ağlayan bir takım zavallılar söz konusudur. Ama heyhat, şiirlerinde ne anlatılıyor, bunun üzerinde hiç durdunuz mu? Gelin hep beraber bir okuyalım, bu zavallı ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadirik, künfeye kün lütfedici subhan benem. Küsmeden, kesmeden rızkı cümlelere veren sultan benem. Beyler, oflar, lütfen dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri künfeye kün lütfedici, subhan benem. Kesmeden rızkı veren cümlelere, sultan benem. Kesmeden rızkı cümlelere veren sultan kimmiş? Benem diyor. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleyen subhan benem. Bunları söyleyen Yunus, bakınız. Hem batinem hem zahirem, hem evvelem hem ahirem. Bu cümlesini yaratıp tertip eden yezdan benem. Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan. Onun bin bir adı vardır, bir adı da Yunus, ol sahibi Kur'an benem. Bakınız arkadaşlar, dinliyor musunuz? Anlıyor musunuz? Yunus Emre bu şiirleriyle ne yapıyor? Aynen bugün Türkiye ortamında tercüme ettirilip de gerek Kültür Bakanlığı tarafından, gerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılıp dağıtılan bu kitapların içerisinde bile yazılıyor. Şiirlerinde Allah'ı insanlaştıran ve insanı da Allah'laştıran ilk ozan Yunus Emre'dir diyor. Övünerek bir de buna başlık atmış. Bugün elimizde bu kitaplarda yazılı bu ifadeler değerli arkadaşlarım. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bunu şuurlu bir şekilde araştırırsanız göreceksinizdir kardeşlerim. Bakınız, yine Yunus Emre'nin şiirlerinden bir tanesi. Bu tılsımı bağlayan, türlü dilde söyleyen, yere göğe sığmayan, sığmış bu can içinde, Çok aradım, özledim. Yeyi gürü aradım. Çok aradım, bulamadım, buldum insan içinde. Allah'ı insan içinde buluyor. Allah'ın her şey olduğunu söylüyor bu insanlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, Allah'ı insan içinde bulan Yunus, insanı Allah gibi ya da Allah'ı insan gibi konuşturmuştur. Yine şu sözlerinde olduğu gibi, evvel benem, ahir benem, canlara can olan benem ifadesiyle akidesini, yani bu anlamdaki akidesini ortaya koyuyor kardeşlerim. Evet, bugün yine Müslümanlar tarafından parmakla gösterilen, evliya olarak yani Allah dostu olarak kabul edilen Celaleddin Rumi, yani Konya'daki Mevlana. Evet, Mevlana olarak isimlendirilen Celaleddin Rumi de birçok inanan tarafından ne yazık ki hakkıyla tanınmamış, tanınamamış ve kendisine büyük İslam önderi olarak taltiflerde bulunmuştur. Halbuki bu şahsiyette aynı şekilde değerli arkadaşlarım, aynı şekilde vahdedi vücut inancına sahip olup onun da İslam'la taban tabana zıt olan birçok çirkin sözleri mevcuttur. Mevlana dediğiniz zaman aklınıza onun kitabı gelir. Mesnevi. Mesnevi-i Şerif. Sönmez Yayınları tarafından, Milli Eğitim Bakanlığından, Kültür Bakanlığından olduğu gibi tercüme edilmiş, Müslümanların önüne sunulmuş. Bizim garibanlar da bunu güzelce yutmuşlar. Bakınız, açın Mesnevi'nin 4. cildi, yeri numarasını verebilirim, yayın evini verebilirim. Bakınız ne diyor? Diyor ki, Mesnevi'deki sözlerden maksadım senin sırrın. Onu şiir halinde söylemekteki muradım ise senin sesindir. Bence sesin Allah sesidir. Aşık haşa sevgilisinden ayrılmaz. Aşık maşukundan ayrılmaz yani. İnsanların canı ile insanın Rabbi arasında keyfiyetsiz, kıyasa sığmaz bir ulaşma, bir birlik vardır. Ve Kur'an'dan da ayet okuyor. Bakınız diyor ki, attığın zaman sen atmadın aslında, Allah attı. Ayetini okuyorsun ama cisimden ibaret kalmışsın, cüzlerde kala kalmışsın. Yani bu ayette ne denilmek isteniyor, siz bunu anlayamıyorsunuz. Vahdedi vücutçularla konuştuğunuz zaman, ki tabi bunlar kaşarlaşmış olanlarıdır, cahilleri değildir, hemen sana bu ayeti getirirler, biliyor musunuz? Attığın zaman aslında sen atmadın, Allah attı diyor. Yani savaşın birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yönelik bir hitap var burada. Allah Resulü Bedir harbindeyken ellerini kaldırarak, ey Rabbim, eğer şu topluluğu helak edecek olursan bir daha asla yeryüzünde sana ibadet edilemeyecektir diye dua etmişti. Cibril de ona bir avuç toprak al ve bunu onların yüzüne savur. Bunu onların yüzüne savur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir avuç toprak alarak onların yüzlerine attı. Bunun üzerine müşriklerden hiç kimse kalmadı ki gözlerine, burun deliklerine ve ağızlarına bu bir avuç topraktan isabet etmiş olmasın. Ve neticede arkalarını dönüp kaçtılar. İşte bunun üzerine Allahu Azze ve Celle bu ayeti celileyi indirdi. Attığın zaman aslında sen atmadın, Allah attı. Allah sana yardım etti. Attığın o torpağın zerrelerini onların gözlerine, burunlarına, kulaklarına, ağızlarına dolduran Allah oldu. Onları sizin karşınızdan püskürten Allah oldu, korkutan Allah oldu diyor. Ama ne yazık ki bu küfür önderlerinin sözlerinde bahsedildiği gibi bu ayet-i kerime kendi sapık fikirlerine delil alınmıştır. Evet, İslam önderi olarak tanınan bu zavallı insanlar bunu söylüyorlar arkadaşlar. Bunu söylüyorlar. Yani vahdedil vücuta, her şeyin bir Allah olduğuna delil olarak bunları getiriyorlar. Evvelce sen varlığını Tanrı'ya verdin, karşılık olarak da Tanrı varlığını sana verdi. Bu da yine Mevlana'nın sözü, bakınız. Arkadaşım, bazılarının dediği gibi bunlar kelime yetimliği çeken insanlar değil. Bunlar edip insanlar, edip şiirler yazan, kelime hazinesi bol olan insanlar. Onun için sakın bizim karşımızda o sözlerden belki şunu kastetti, bunu kastetti, asla. Asla böyle sürekli hüsnü zanla hareket ederek bunların yaptığı yanlışlıkları anlatmamaya yönelmeyin kardeşlerim. Bunların doğru yolda olduğunu zannetmeyesiniz. Bunların temel inancı budur. Evvelce sen varlığını Tanrı'ya verdin, karşılık olarak da Tanrı varlığını sana verdi diyor. Yine bu da Mesnevi'deki bir sözü. mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir. Bunu elinde mesnevisi olanlar okumuşlardır. Mesnevinin mukaddimesini açın. Mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir. Batıl onun ne önünden ne de arkasından yaklaşamaz diyor. Görüyor musunuz? Mesnevinin yazıcısı Mevlana, Celaleddin Rumi. Ama alemlerin Rabbinden inmedir diyor bu. Değerli arkadaşlarım, Şemsiddin Tebrizi, bu da yine tasavvufçuların parmakla gösterdikleri Allah'ın velisi, evliyası zannettikleri insan. Evet, Gariban Osman'ın da dediği gibi resmen porno. Ben burada akide ile alakalı o porno hikayeler, porno şeyler insanı dinden çıkaracak şeyler değildir. Taş çatlasın, dil zinası, el zinası, göz zinası kabul edilir. Ama kardeşlerim, ama değerli dinleyenlerim, bu şekildeki bir Allah inancı adamı dininden, imanından alıkoyduğu gibi onu ebedi cehennemde bırakacak arızalardır kardeşlerim. Arızalardır kardeşlerim. Evet. Bunlar senin yazdığın şeyler ahlaksızlık, ama bunlar imansızlıktır kardeşlerim. Haşa, ne demek? Evet, Şemsiddin Tebrizi. Sorular sonra arkadaşlar. Sorular sonra. Güzelce dinliyorsunuz. Ortamı karıştıracak, bulandıracak sözlere, yazılara dikkat ediyorsunuz. Oplar, bana bir de opluk yaptırmayınız. Bu mesele önemli bir mesele. Güzelce dinleyin. Onlar ki sözü dinlerler, güzeline tabi olurlar. Dinleyelim, güzelini alırız, çirkinlerini atarız. Sorular sonra inşallah. Şemsettin Tebrizi, Mevlana Şemsi Tebrizi'nin Kimya adında bir karısı vardı. Evet, anlatıyoruz. Mevlana Şemsi Tebrizi'nin Kimya adında bir karısı vardı. Bir gün Şems Hazretlerine kızıp Meram Bağları tarafına gitti. Mevlana Hazretleri medresenin kadınlarına işaretle, haydi gidin Kimya Hatun'u buraya getirin. Mevlana, Şemseddin'in gönlü ona çok bağlıdır, dedi. Bunun üzerine kadınlardan bir grup onu aramaya hazırlandıkları sırada Mevlana Şems'in yanına girdi. Şemseddin Tebrizi'nin yanına girdi. Şems ise şahane bir çadır içerisinde oturmuş, Kimya Hatun'la konuşup oynaşıyor ve Kimya Hatun da giydiği o güzel elbiseleriyle onun yanında cilveleşiyordu. Mevlana bunu görünce hayrette kaldı. Onu aramaya hazırlanan dostların karıları da henüz gitmemişlerdi. Mevlana dışarıya çıktı, bu karı koca oynaşsınlar diye, mani olmayayım diye. Medresede bir aşağı bir yukarı kapının önünde giderken Şems onu içeriye çağırdı. İçeriye gelsene, dedi. Mevlana içeriye girdiği vakit Şems'in yanında kimseyi görmedi. Sadece Şemsiddin Tebrizi'yi görüyor. Ve bunun sırrını sordu ona. Ben biraz önce birisiyle beraberdiniz ama şimdi teksiniz. Kimya nereye gitti? Mevlana Şems-i Tebrizi bakınız ne buyuruyor. Haşa, ne zırvalıyor. Tasavvufçular buna buyuruyor ifadesini kullanıyor, biliyor musunuz? Bakınız ne zırvalıyor. Yüce Allah beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir. Şu anda da kimya şeklinde yanımdaydı. Allahu Ekber. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi tasavvufta bunları söyleyip de gözleri yaşlarla dolan insanlar olmuştur. Şu mübareğin diyor, Allah katındaki sevgisine bakın diyor. Allah beni o kadar sever ki diyor, benim istediğim şekilde yanıma gelir. Benim istediğim şekilde yanına gelir. Onun için tasavvuf kitaplarını açın bakın. Allah'ı parlak oğlan şeklinde görenler, Allah'ın kadına hulul ettiğini söyleyenler, Allahu Ekber. Yahu neler neler var arkadaşım. Neler neler göreceksinizdir. Evet. Yüce Allah beni o kadar sever ki istediğim şekilde yanıma gelir. Şu anda da kimya şeklinde yanıma geldi diyor. İşte Beyazid'in hali de böyle idi. Tanrı ona daha sakalı bitmemiş bir genç şeklinde göründü. Bakınız, kendisi de bunu yine söylüyor. İşte diyor, Beyazid-i Bestami'nin hali de böyleydi. Allah ona diyor daha sakalı bitmemiş bir genç şeklinde görüldü. Menakib-i Arif'in, değerli arkadaşlarım, bu kitaplar kitapçılarda kapış kapış edilen bütün şeylerin, tasavvufçuların kütüphanelerinde olan, kendisine değer verdiği kitaplardan bir tanesidir. Menakıb-ı Arif'in, Ariflerin Menkibeleri. Açın bunu, Milli Eğitim Bakanlığı bastırmış. Şark İslam Klasikleri adı altında bastırmıştır. Dinle bakalım, Müslüman mı göreceksin, zavallı mı göreceksin, ne göreceksin, önce bir dinle bakayım. Daha yeni girdin, önce bir dinle bakayım. Beyler dikkat ediyorsunuz. Sultan Veled, herhalde onlara iftira etmiyoruz. Kendi kitaplarından okuyoruz. Sultan Veled. Sultan Veled'den de nakledilmiştir. Bir gün ileri gelen sofiler diyor, babam Huda verdigâhtan Ebu Yezid, ben tanrımı daha sakalı bitmemiş bir genç şeklinde gördüm buyuruyor. Bu nasıl olur? Babama böyle bir soru sordular. Babam, bunda iki hüküm vardır. Ya Beyazid tanrıyı sakalı bitmemiş genç şeklinde görmüş, yahut da Beyazid'in meylinden ötürü tanrı onun gözüne genç bir çocuk suretinde gözükmüştür diyor. Açın menakibi Arif'in. Açın biraz önceki okuduğumuz Mevlana denildiğinde aklınıza gelecek olan en önemli kitabı, efendime söyleyeyim, Mesnevi. İmam Rabbani. Açın mektubatını, alın şimdi, bakınız ondan bahsedeceğim. Bu insanın da meşhur bir kitabı, yani İmam Rabbani'nin Mektubat isimli eseri. Onu da okuduğunuz zaman onun da aynı inanca sahip olduğunu ve Allah'ın bütün eşyaya hulul ettiğini göreceksinizdir. Bunu anlatıyor. Açın İmam Rabbani'nin Mektubatı, birinci mektup kardeşlerim. Kitap kendi elimde olduğu gibi size yerinin numarasını da veriyorum. Açın okuyun arkadaşım. Açın okuyun. Körü körüne birilerini savunmanın hiçbir anlamı olmaz. Körü körüne birilerinin arkasında koşmanın anlamı olmaz. Çok çok affedersiniz, boynumuza ip takıp, yular takıp ucunu da onların eline vermemize gerek yok kardeşim ya, iman etmek için. Yani şart mı bu insanların eline ayağına yapışmak? Bu insanların peşine koşmak? Bunların zırva sözlerini dinlemek şart mı? Bunlara iman, imanın şartlarından mıdır? Bakınız, İmam Rabbani'nin Mektubat. Birinci mektup, bakınız diyor ki, tarikat edeplerine dair işlere devamım sırasında Yüce Allah'ın zahir ismine bir zuhur yeri olma şerefine erdim. Hem de tam manası ile her şeyden ayrı bir anlamda erdim. O kadar ki bütün eşyada tek tek tecelliyi gördüm. Allahu Ekber. Tek tek Allah'ın eşyaya tecelli ettiğini gördüm diyor. Özellikle kadınların kisvesinde, hatta ayrı ayrı her uzuvlarına tecellisini gördüm. Bu kadınlar zümresine o kadar ram oldum ki anlatamam. Yahu arkadaşım, vallahi çok çok affedersiniz, bu adam birinci mektupta Allah'ın kadının bütün azalarına, hatta fercine hulul ettiğinden bahsediyor ya. Yahu bu kadar edepsizlik, bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Açın kitaplarını okuyun arkadaşım. Açın İmam Rabbani'nin Mektubatı. Birinci mektup, açın okuyun. Allah'ın bütün eşyaya tecellisinden, hululundan bahsediyor. O kadar ki bütün eşyada tek tek bu tecelliyi gördüm. Haşa, hatırlarsınız değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle'yi görmek isteyen peygamberlerden birisine ne dedi Rabbimiz? Lem tarani, asla sen beni göremezsin. Bak şu dağ, buna tahammül edebilir mi? Allahu Azze ve Celle'nin dağ azıcık bir tecellisinde dağ paramparça olmadı mı? Paramparça oldu. Ne zırvalıyor bu insanlar? Ne demek istiyor bu insanlar? Biz anlıyoruz bunların ne demek istediklerini. Bunlar her şeyin bir Allah olduğunu söylüyorlar. Gayet açık ve net kardeşlerim. Gayet açık ve nettir. Allah'ın her şeye hulul ettiğinden bahsediyor. Beyazid-i Bestami, bilindiği gibi bu şahsiyette birçok inanan tarafından hakkıyla tanınamamıştır. Ve kendisi büyük İslam önderi olarak insanlara yutturulmuştur. Halbuki bu şahsiyette aynı şekilde vahdet-i vücut inancına sahip olup, onun da İslam'la taban tabana zıt olan birçok çirkin söz ve davranışları mevcuttur. İşte onlardan birkaçı. Gelin hep beraber okuyalım. Aleykümselam. Allah'tan Allah'a çıktım. Arkadaşlar, bu söz nedir biliyor musunuz? Bu ne demek bu? Allah'tan Allah'a çıktım. Nihayet ben de ey ben sen olan diye seslendi. Hele şu zırvalamaya bakın arkadaşlar ya. Allah'tan Allah'a çıktım. Nihayet ben de ey ben sen olan diye seslendi. Hele şu zırva söze bakın arkadaşlar. Aynı şahsiyetin yine zırvalamalarından bir tanesi. Noksan sıfatlardan münezzehim. Şanım ne yücedir. Kendisi söylüyor bakın. Noksan sıfatlardan münezzehim. Şanım ne yücedir. Darwin bunlardan hayırlıdır kardeşim. Darwin bunlardan hayırlı vallahi. Açınız bakınız yine. Çadırımı arşın yanına kurdum. Allah'ım senin bana itaatin benim sana itaatimden daha büyüktür. Allahu Ekber. Şuraya bakınız arkadaşlar ya. Şuraya bakınız. Çadırımı arşın yanına kurdum. Allah'ım senin bana itaatin benim sana itaatimden daha büyüktür. Aleykümselam. Yine aynı şahsiyetin konuşmalarından, yazılarından bir tanesi. Allah'a yemin ederim ki sancağım Muhammed'in sancağından daha büyüktür. Nurdan olan sancağımın altında cinler, insanlar ve peygamberler bulunmaktadır. Beyaz iti bestami. Beyaz iti bestami. Bunları söyleyenler bu arkadaşım. Ondan sonra açınız bakınız. Beni bir defa görmen, Rabbini bin defa görmenden hayırlıdır. Beni bir defa görmen, Rabbini bin defa görmenden hayırlıdır. Hatta açınız bugün, İslami bütün eserler ortadan kalksa da sadece İhya-i Ulumiddin kalsa, bu Müslümanlara yeter. Dedikleri İhya-i Ulumiddin, açınız Tuğra Neşriyat, 4. cilt 610. sayfa, burada Beyazid-i Bessami'yi bir defa görmen, Allah'ı 70 defa görmenden daha hayırlıdır. Bu yazılı arkadaşım ya. İhya-i Ulumiddin. Bazı arkadaşlarımızın da, bazı sevgili dostlarımızın da, babam benim çok dindardır. Onun da kütüphanesi geniştir. Hatta kütüphanesinde İhya-i Ulumiddin bile var. İhya-i Ulumiddin. İhya-i Zulumiddin mi? Ulumiddin mi artık? İçindekilerine bakarak söylemek gerekir. Görüyor musunuz? Beyazid-i Bestami'nin arşa çıktığını anlatıyor. Ondan sonra yine Ebu Yezid'i bir defa görmeniz Allah'ı 70 defa görmenizden daha hayırlıdır. Açın bakın bu İhya-i Ulumiddin'de yazılı. Bu ve bunlar gibi daha nice insan ve din adına zırvalayan sözler var ki kardeşlerim, bunları burada zikredecek olsak inanın vaktimiz ve sayfalarımız buna yetmeyecektir. Bunlar elbette ki yaptıklarına kavuştular. Dolayısıyla bunlarla alakalı yapılacak tek şey ileri sürdükleri bu saçma sapan inançların çirkinliğini insanlara anlatmaktır. Herhalde kalkıp da bunlar hakkında Allah ıslah etsin, Allah günahlarını bağışlasın, Allah merhametlidir, bunları da bağışlar. Herhalde böyle bir şey söylenmez. Çünkü bunların bu anlamdaki sözleri hüccet ikamesine, anlatılmaya, şuna buna asla gerek duymayacak şekilde açık ve net küfür şekillerinde, küfür şeklidir. Bunlar İslam adına ortalıkta bir zamanlar dolaşmış zındık simalardır. Bunlar belki de din adına yetiştirilip Müslümanların içerisine sokulan kimselerdir kardeşlerim, arkadaşlarım. Bunların Müslümanlıkla alakası yoktur. Asla alakası yoktur. Meseleyi hakkıyla anlayanlardan bir tanesi diyor ki Yunus ömrü boyunca şeriatla mücadele etti, şeriata muhalefet etti. Yunus'a yalandan sahip çıkmayın. Doğru söylüyor kadın. Kadın doğru söylüyor. Müslümanlar da ona kızıyor. Bakın diyor, Yunus'umuzu da çaldılar. Mevlana günü tertipliyorlar Avrupa'da. Yunus günü tertipliyor Avrupa'da. Bizim Müslümanlar da onlara kızıyorlar. Yunus'umuzu, Mevlana'mızı çaldılar. Bezavallı. Sana ne Mevlana'dan, Yunus'tan? Ya Mevlana da onların, Yunus da onların arkadaşım. Boşuna mı şiirlerinde Yunus, şeriat oğlanları yol keser bana, ben namaz kılmazsam sana ne? Boşuna mı bunu söylüyor zannediyorsun? Boşuna mı zannediyorsun arkadaşım? Sen yalandan Yunus'a sahip çıkma, Mevlana'ya sahip çıkma, Celaleddin'e sahip çıkma. Senin sahip çıkacağın insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun etrafındaki ona ittiba eden, cennetle müjdelenen insanlar olmalıdır. Senin sahip çıkacağın yer burası olmalıdır arkadaşım. Cahilce senin kimlere sahip çıktığından haberin var mı? Allahu Azze ve Celle henüz hayatta olup da bu çirkin inanca sahip olanlara hidayet nasip etsin. Aslında biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu yolun müntesibi olan, yolun başlangıcında olan zavallılar, bunlardan haberleri yok. Yani bunlar daha işin başında, fena fişşeyh mertebesinde. Fena fişşeyh mertebesinde. Onun için bu tip insanlara bunları anlattığınız zaman, ya arkadaşım diyor, sen ne zırvalıyorsun? Hocam diyor, sen ne diyorsun? Ben tasavvufçuyum ama ben böyle bir şey duymadım. Ne zaman ki bu sözleri söylüyorsun, cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yoktur diyorsun, Hallacı Mansur'un sözünü söylüyorsun, ya diyor ki o öyle değil hocam diyor, onu yanlış anlıyorsun. E nasıl anlayacağız? Cübbemin altındakini diyor Allah yarattı demek istiyor. Hallacı Mansur, Yunus veya efendim Celaleddin Rumi bedeviydiler. Efendim kelime yetimliği çekiyordular. Yani konuşacakları söz yoktu dağarcıklarında, bunları söylediler. Bezavallı. Bu adamların inancından haberin var mı senin? Bu adamların ne kastettiklerinden haberin var mı senin? Sen zavallısın, seni yavaş yavaş oraya götürüyor. Yani iblis ve avaneleri tasavvuf yoluna suluk eden insanı öyle avlamış, öyle tavlamış ki işin başında çaktırmıyor. Narkozu yavaş yavaş yürüyor. Birden verdiğinizde adam gider. Abi yavaş yavaş şırınga ediyor. Kardeş yavaş yavaş şırınga ediyor. Bunu kafana iyi yaz. Bunu kafana iyi yaz. Onun için bunlar anlatıldığı zaman samimi insanlardan, samimi tasavvufçulardan feveran edenler olabilir, kızanlar olabilir. Hocam ne demek istiyorsun? Sen bunları niye? İşte biraz önceki yazdığı, arkadaşımızın yazdığı gibi. Ama araştırın kardeşlerim. Araştırın, soruşturun, bunlar kitaplarındaki bu ifadeleriyle neleri kastettiklerini yine kendileri anlatıyorlar. Cımbızla çekip alıp da onları siz anlamlandırmayın, manalandırmayın. Evet, Allahu Azze ve Celle henüz hayatta olup da bu çirkin inanca sahip olanlara hidayet nasip etsin ve bunun yanı sıra Allahu Teala tasavvuf denildiği zaman onu İslam'dan zanneden, onu İslam'ın özü olarak kabul eden ve özellikle de onu Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak gören birçok zavallı ve kandırılmış kimselere de uyanmalarını nasip etsin. Uyanmalarını nasip etsin. Sen de zannedersem ses problemi var, benim burada ses tabana vuruyor Hikmetçiğim. Evet değerli arkadaşlarım. Çünkü birçok samimi Müslüman bu kurumun temelinde yatan bu çirkin inançtan haberi yok kardeşlerim. Hatta bunların bu çirkin arızalarını biraz önce ifade ettiğimiz gibi dile getirdiğimiz zaman tasavvuf ehlinden bunları kesinlikle kabul etmeyenler var. Bunları kesinlikle kabul etmeyenler var. Bu da gösteriyor ki tasavvufa ilk giren ve bu konuda yeni olan kimselere bu çirkin şeylerden bahsedilmiyor. Zaten şahit olanlar da bilirler ki bu kurumda kademe kademe ilerleme söz konusudur. Bunu da biraz önce ne yaptık? İfade ettik. Fena fişşeyh, fena firresul, fena fillah ve bekabillah. Ben tasavvufçu birisi olarak bu işin içerisinden geldim kardeşlerim. Bu işin içerisinden geldim. Size daha neler neler anlatırım benim gördüğüm ve şahit olduğum. Evet. Değerli arkadaşlarım, biraz önce de dile getirdiğimiz gibi insanların sadece Allah inancını bozmamıştır tasavvuf. Tasavvuf sadece insanların Allah inancını bozmamıştır. Buraya kadar Allah inancı hususunda ne kadar sakat bir temelleri var bunu görmüş oldunuz. Tasavvufun inananların peygamber inancını da bozduğunu eğer araştırırsanız kitaplarını bunu da görürsünüz. Bu konuda da aradaki farkı ve uçurumu görmeniz için önce gelin peygamber inancını, yani İslam'daki peygamber inancına bakalım. İslam peygamber inancını nasıl anlatıyor? Allahu Azze ve Celle onu kulları arasında müjdeleyici, uyarıcı ve hakka davet edici olarak göndermiştir. Özellikle son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Evet. Allahu Azze ve Celle Muhammed Mustafa'yı kulları arasında seçiyor, onu müjdeleyici ve uyarıcı olarak ne yapıyor? Hakka davet edici olarak gönderiyor. Rabbimiz Nisa suresi 165, Allah peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdi ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın. Yine Rabbimiz Ahzab suresi 40, Muhammed sizin adamlarından birisinin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulüdür, peygamberlerin de sonuncusudur. Ve Nur suresi ayet 54, ve in tuti'uhu tehtedu. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. kendisine itaat ve iman edilmesi gereken bu Resul, din adına ancak kendisine vahyedileni konuşan, insanlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmeden, indirilen vahye ne bir ziyadelik ve ne de bir noksanlık yapma yetkisi olmayan, gaybı bilmeyen, kendiliğinden şefaat edemeyen, kendiliğinden mucize gösteremeyen, keramet gösteremeyen bir insan idi. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَهْرٍ يُحَى. O heva ve arzusundan konuşmaz. Onun söyledikleri yalnızca kendisine ilka edilen vahidir. Ahkaf suresi ayet 9. Ey Resulüm, sen onlara söyle ki, ben ancak bana vahyolunana uyuyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyuyorum. Bu ayetlerle Rabbimiz peygamberinin din adına konuşmalarının vahye dayalı olduğunu haber veriyor. Kendiliğinden konuşmuyor. Ve yine ey Muhammed, sen onlara de ki, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Ben size meleğim de demiyorum. Bu ayeti celilesiyle de Resulünün Allah'ın hazinelerinden insanlara dağıtmak için bir yetkiye sahip olmadığını, gaybı bilmediğini, Resulünün de kendileri gibi bir insan olduğunu, melek olmadığını haber veriyor. Peygamber inancını bize anlatıyor. Allahu Azze ve Celle. Ve yine Allahu Azze ve Celle, ey Muhammed, onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Ey Muhammed, onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma. Bu ayeti celilesiyle de Rabbimiz, Resulünün dinle alakalı hususlarda insanlar arasında Allah'ın indirdiği ile hükmettiğini ve insanların heva ve arzularına göre hareket etmediğini bildiriyor. Yine Rabbimiz, hiçbir Resul Allah'ın izni olmadan mucize getiremez ayeti celilesiyle de peygamberlerinin kendi isteklerine göre tasarruf sahibi olmadıklarını ve kendileri istedikleri zaman bir mucize, bir keramet, aynen tasavvuf şeyhleri gibi post yürütme, şunu söyleme, kalpleri okumak asla. Bakınız, peygamber inancını anlatıyor. Ve yine Rabbimiz, Bakara suresi 255, onun izni olmadan katında hiç kimse şefaat edemez. Hiç kimse şefaat edemez. Bir melek, peygamber, kim olursa olsun asla şefaat edemez diyor. Bu ayetlerle de ne yapıyor Rabbimiz? Peygamberinin kendiliğinden şefaat etme selahiyetine sahip olmadığını anlatıyor. Ama tasavvufta böyle değildir kardeşler. Bırakın tasavvuftaki peygamber inancının alt üst edilmesini, dejenere edilmesini, peygamberin dahi yetkisi olmadığı, gücünün yetmediği, kudretinin olmadığı meselelerde dahi bakıyorsunuz ki şeyh efendilerinin yetkileri vardır. Üstadların yetkileri vardır ki biraz sonra inşallah onları da dilim döndüğünce anlatacağım, nefesim yeterse. Evet, yine Rabbimiz, değerli kardeşlerim, ey Resulüm, onlara de ki, onlara de ki, ben kendimi Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ve ne de bir zarar verme gücüne malik değilim. Ve yine de ki, ben size ne zarar verebilirim ve ne de iyilik edebilirim. Rabbimiz bu ayetleriyle de peygamberinin fayda ve zarar verme gücüne sahip olmadığını anlatıyor. Ve yine Rabbimiz, Uhud savaşında yaralanıp dişinin kırıldığı bir esnada kızarak müşrikler için kullanmış olduğu nebilerinin başını yaralayan bir topluluk nasıl felaha erer ki sözlerinden sonra indirmiş olduğu, o konuda senin yapabileceğin bir şey yoktur. Allah onların ya tövbelerini kabul eder, affeder ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder. Rabbimiz bu ayeti celilesiyle de Resulüne insanların felaha erip ermeme işinde senin yapabileceğin bir şey yoktur diyor. Sen necisin ki senin dişine ok battı diye, kafan yaralandı diye nebilerinin başını yaralayan bir topluluk nasıl felaha erer ki? Yani kafasına taş vuruldu diye o topluluğun felah bulamayacağını söylüyor. Tabi kızarak Resulullah'ın böyle bir sözü olmuş ama Ali İmran 128'i indiriyor Allahu Azze ve Celle. Yani dolaylı yönden nebisini azarlıyor. O konuda senin yapabileceğin bir şey yoktur. Allah onların ya tövbelerini kabul edip affeder ya da zalim olduklarından dolayı onları azap eder. Evet arkadaşlarım, Rabbimiz bu ayeti celilesiyle insanların felaha erip ermeme işinde peygamberinin yapabileceği bir şeyin olmayacağını, sen sadece tebliğ görevini yap, çünkü hidayet verici olan sadece ve sadece benim buyurarak onun hidayet verici olmadığını ve insanlara kızdığı zaman da onların helak olmayacağını anlatmıştır. E kulakları şınlasın bugün tasavvuf müntesipleri bir takım insanların dersi terk ettiler diye çarpılacağını, onların yanlışta olduğunu söylediğiniz zaman ağzınızın gözünüzün eğrileceğini söyleyen insanların kulakları çınlasın. Görüyor musunuz bu sakat inancı? Evet arkadaşlarım, evet değerli dinleyenlerim, gördüğünüz gibi Allahu Azze ve Celle bu ayeti cellesinde Resulünü kızarak söylediği o sözünü reddediyor, tasvip etmiyor. Nedeni ise insanların felaha erip ermeme işinde veya onların helak olup olmama işinde peygamberin kızıp kızmaması ölçü değildir. Kızıp kızmaması ölçü değildir. İşte Allahu Azze ve Celle buna işaret ederek peygamber hususunda inananların ölçülü olmalarını ve peygamber kızdığı zaman insanlar helak olur veya artık iflah olmaz şeklinde bir inanca sahip olmamalarını istemiştir. Böyle bir inanç sakattır. E öyleyse peygamber hakkında bu geçerliyse senin şeyhin hakkında dünden geçerli olması gerekmez mi? Üstadının hakkında bu dünden geçerli olması gerekmez mi? Adana'da Allah'a küfrediyorlar, kimse çarpılmıyor. Menzildeki şeyhin batıl yolda olduğunu söylemenize rağmen çarpılacağınızı söylüyor. Adam bunu söylüyor, görüyor musunuz? Bununla beraber yine bildiğiniz gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yakını ve en sevdiği kişiler olan insanlara dahi ne yapmıştır? Hidayet verememiştir. Hidayet verememiştir. Çünkü Allah-u Teala sen sevdiklerine hidayet veremezsin buyurmuştur. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin buyurmuştur. İşte ana hatlarıyla tasavvuftaki peygamber inancı budur kardeşlerim. Tasavvuftaki, İslam'daki, pardon, peygamber inancı budur. Dolayısıyla Resul'e iman hususunda şuurlu ve basiretli bir Müslümanın akidesi de bu olmalıdır. İnancı da bu olmalıdır kardeşlerim. Tasavvuftaki peygamber inancı nasıl? Tasavvuftaki peygamber inancına bir bakalım. Ne yazık ki tasavvuftaki peygamber inancı bu anlatılanların tersinedir. Tasavvuf her şeyden önce biraz evvelki bahsini ettiğimiz vahdedül vücut inancına sahiptir. Haşa peygamberin dahi Allah'tan bir parça olduğuna inanıyor. Allah'tan bir parça olduğuna inanıyor. Bunu biraz önce Mevlana olarak isimlendirilen Celaleddin Rumi'nin şu sözlerinde açıkça görmüştünüz. İnsanların canı ile insanın Rabbi arasında keyfiyetsiz, kıyasa sığmayan bir ulaşma, bir birlik vardır. Attığın zaman sen atmadın aslında, Allah attı. Ayetini okumuşsun ama cisimlerden ibaretsin. Cüzlerde kala kalmışsın. Yani burada, hani peygamberin Allah'tan bir parça olduğunu adamlar iddia ediyorlar. Vahdedil vücut biraz önce herkesin bir Allah olduğu inancını savunmuyor muydu? Bunu söylemiyor muydu? İbni Arabi'nin bu inancı destekleyen sözlerinden bir tanesi, Mekke'den Medine'ye diyor hicret eden Allah'tı ve onunla beraber ikinci bir şey yoktu. Allahu Ekber, görüyor musunuz? İbni Arabi'nin sözünü dinliyor musunuz? Beyler sakin oluyorsunuz, dersi dinliyorsunuz. İnşallah sorularınız varsa sonra. İbni Arabi, Futuhatul Mekke isimli eserinde Mekke'den Medine'ye hicret eden Allah'tı ve onunla beraber ikinci bir şey yoktu diyor. İkinci bir şey yoktu diyor. İkinci bir sözünde şunları zırvalıyor diyelim artık. Muhammed'in hakikati bütünüyle alemin başlangıcı ve varlık olarak ilk zahir olandır. Onun varlığı o ilahi nurdan, boşluktan ve külli hakikattandır. Boşlukta kendisi var olmuş ve alemin kendisi onun tecellisinden meydana gelmiştir. Peygamberden bahsediyor bu adam. Peygamberi anlatıyor. Görüyor musunuz? Abdülkadir en-Nablusi, o da bu konudaki küfrünü ve ilhadını şu sözleriyle dile getiriyor. Diyor ki Muhammed ancak Muhammed'e salat okumuştur. Muhammed ancak Muhammed'e salat okumuştur. Yani siz Muhammed'in başka birine salat okuduğunu mu zannediyorsunuz? Muhammed ancak Muhammed'e salat okumuştur. Çünkü kulların ona salatı isminin suretinden bir emriyle kullardan sadır olmuştur. İlahir. Yani burada Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, Muhammed'in bile Allah'tan bir parça olduğunu söylüyorlar. Tasavvufun temelindeki inanç bu, biliyor musunuz? Evet. Bununla beraber tasavvuf kardeşlerim, nebiler avama geldi, veliler ise havasa geldi. Dolayısıyla veliler deryaya daldı, nebiler ise sahilde kaldı gibi sözlerle tasavvuf yolunda ilerlemiş velilerin peygamberlerden üstün olduğunu dahi ileriye sürmüşlerdir. Bunları duymuşsunuzdur arkadaşlar. Açın bakınız, Nefahatul Üns adlı kitabı Şems-i Tebrizi Beyazid-i Bestami'nin Muhammed'den üstün olduğunu söylüyor. Açın Seha Yayınları'nın Risale-i Halidiye isimli eserini, veliler deryaya daldı, nebiler sahilde kaldı diyor. Tasavvufçular bunlar, biliyor musunuz? Veliler deryaya daldı, nebiler sahilde kaldı. Veliler havasa geldi, nebiler avama geldi diyor. Görüyor musunuz? Ya bunlar var arkadaşlar. Bunlar yazılmış. Bunlar yazılmış. Sultan Veled anlatıyor. Diyor ki, bir gün babam medresede bilgiçlerle oturmuş. Yani bilgili insanlarla oturuyor. Ve bilgiler saçıyordu. İnsanlara bilgiler anlatıyordu. İlim saçıyordu. Bu arada dedi ki, halis mürit kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan bir kimsedir. Yani ihlaslı, halis, muhlis bir mürit, kendi şeyhinin herkesten üstün olduğuna inanan kimsedir. Mesela diyor, anlatıyor, diyor ki bir adam Beyazid'i müritlerinden birisine soruyor. Şeyhin mi büyük, Ebu Hanife mi? Mürit, benim şeyhim büyük dedi. Peki Ebu Bekir mi büyük, senin şeyhin mi diye sormuş. O yine demiş ki, benim şeyhim büyük. Sahabeyi teker teker sayıyor. Fakat mürit yine şeyhinin hepsinden üstün olduğunu söylüyor. Sonra Muhammed mi üstün, senin şeyhin mi diye sordu. Benim şeyhim büyüktür. Benim şeyhim büyüktür. Yahu bu kitap elimde arkadaşlar. Ya bizim yayın evimizde falan basılan bir kitap da değil yani. Menakıb-ı Arif'in 1. cilt 324. sayfa. Senin şeyhin mi büyük, peygamber mi büyük? Benim şeyhim büyüktür. Adam en sonunda ne diyor biliyor musun? Diyor ki, Allah mı büyük, senin şeyhin mi? Mürit ne cevap veriyor biliyor musunuz? Ben Allah'ı şeyhimle gördüm. Şeyhimden başka bir şey tanımam. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Peki Allah mı büyük, senin şeyhin mi büyük? Ben Allah'ı şeyhimle gördüm. Şeyhimden başka kimseyi tanımam diyor. Görüyor musunuz? Bunun yanında kardeşlerim, bunun yanında tasavvuf, Hatemül Enbiya'ya rakip olarak uydurdukları Hatemül Evliya nazariyesini de ortaya atmıştır. Yani peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi hemen hemen her tasavvuf önderi veya meşhuru kendisini Hatemül Evliya ilan etmiştir. Bu konuda söylenecek çok söz daha var. Yani bunlar tasavvuf ve onun müntesibi olan insanlar Müslümanların peygamber inancını da bozmuştur. Müslümanların Allah inancını bozduğu gibi, iman esaslarını tahrif ettiği gibi, Allah inancını bozduğu gibi peygamber inancını da bozmuştur. Kardeşlerim, tasavvuf insanların vahiy inancını da bozmuştur. İnananların vahiy inancını, Müslümanların vahiy inancını da bozmuştur. Bu anlatılanlarla beraber öne sürmüş olduğu bir takım gayri İslami ifadelerle Müslümanların kısmı azamının vahiy inancını tasavvuf bozmuştur kardeşlerim. Bu konuda da aradaki farkı ve uçurumu görmeniz açısından önce İslam'ın tarif ettiği vahiy inancına ve sonra da tasavvufun öne sürdüğü vahiy veya ilham inancına gelin beraber bir göz atalım. Gelin beraber bir göz atalım. Göz atmamız gerekir ki tasavvufun öne sürdüğü vahiy inancının Kur'an ve sünnette anlatılan vahiy veya ilham inancına ne kadar ters düştüğünü göreceksiniz. Görmüş olasınız. Beraber bir bakalım. Tasavvufçuların haricinde de vahiy inancını bozan, vahiy inancına ters hareket edenler var İslam'daki. İslam'ın Kur'an ve sünnet çizgisinde tarif ettiği vahiy anlayışı kardeşlerim, eğer anlatılacak olursa, vahiy lügavi olarak bilindiği gibi işaret, ilham, gizli söz, gizli ve suratlı bir şekilde bir şeyi bildirme anlamlarına gelir. Diğer bir ifadeyle de şöyle diyebiliriz, vahiy başkasına gizli kalacak biçimde kendisine yöneltilen kimseye mahsus gizli suratlı bir şekilde bilginin adıdır. Bu ise rahmani ve şeytani olarak ikiye ayrılır. Yani Allah'tan bir öğreti mahiyetinde gelen ilahi bir bilgi olabileceği gibi şeytanın fısıldaması, şeytanın vahyi, şeytanın ilhamı da olabilir. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında buyuruyor ki, Allah bir beşerle karşılıklı asla konuşmaz. Allah bir beşerle karşılıklı asla konuşmaz. Ancak vahiyle, yahut perde arkasından, yahut bir Resul gönderip kendi izniyle dilediğini vahyetmesi müstesna. O yücedir, hakimdir. Bu ayeti celleye göre Allahu Teala insan için, Rabbimizin insan için vahyi üç şekildedir. Ona vahyetmesi, perde arkasından konuşması, elçi aracılığı ile dilediğini bildirmesi. Ona vahyetmesi Allahu Teala'nın direkt olarak Resulünün kalbine ilka etmesidir. Yani Allah sadece Resullerinin kalbine ilka eder, ilham eder, vahyeder. Ve bu da uyanıkken olduğu gibi uyku halinde de olmuştur. Ayşe annemizden geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, vahiy bana bazı vakitlerde çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır gelen vahiy de budur. Perde arkasından konuşması ise bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığında Allah'ın ona perde arkasından seslenmesi, vahyetmesi. Çünkü Ayşe validemiz Miraç dönüşünde ilk soruyu soran, ya Muhammed sen Rabbini gördün mü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, ya Ayşe sen işitmedin mi? Allahu Teala gözleri onu idrak edemez, fakat o bütün gözleri idrak eder. Çünkü o latiftir, habirdir. Ve yine işitmedin mi Allahu Teala? Allah bir beşerle karşılıklı asla konuşmaz, ancak vahiyle, yahut perde arkasından, yahut bir Resul gönderip kendi izniyle dilediğini vahyetmesi müstesnadır. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi vahiy suratlı bir şekilde bildiri, öğreti mahiyetinde olan bir bilginin adıdır. Yani ilham yolu ile yapılan bildiri ve öğreti, perde arkasından konuşma yolu ile bildiri, öğreti, elçi aracılığı ile yapılan bir bildiri ve öğreti. İslam'ın delilleriyle beraber bizlere sunmuş olduğu bu mesaja göre Allahu Azze ve Celle özellikle Muhammed Mustafa'nın bu ümmeti ile alakalı bilinmesi gereken bilgi kesinlikle onun haricinde hiç kimseye bir şey indirmemiştir, vahyetmemiştir. Yani Müslümanların vahiy inancı, anlayışı bu merkezde olmalıdır. Gaybı bilen odur, bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçilerine gösterir. Çünkü onların önlerine, arkalarına gözetleyiciler koymuştur. Allahu Azze ve Celle, Resulullah hariç hiç kimseye vahyetmeyeceğini, ilham etmeyeceğini söylüyor. Cin suresi 26-27. Hani bazen derler ya, özellikle bunlar tasavvufçular tarafından söylenen sözlerdir. Ya Allah dilerse neden olmasın? Allah bildirirse neden olmasın? Allahu Azze ve Celle diyor ki, gaybı bilen odur, bilgisini kimseye göstermez. İlla men irtada min resulin, ancak kendilerinden razı olduğu elçiler müstesna. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Buhari'deki bir hadislerinde diyor ki, muhakkak ki sizden önce gelip geçen ümmetler içerisinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Eğer bu ümmet içerisinde böyle bir kimse olacak olsaydı o da Ömer olurdu. Bu ümmet içerisinde eğer böyle bir insan olacak olsaydı o da Ömer olurdu. Hatta bir rivayetlerinde yine, eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer gelirdi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye ilham, hiç kimseye vahiy gelmeyeceğini söylüyor. Ömer radıyallahu anhu diyor ki, Resulullah devrinde bazı kimseler vahiy ile yakalanırlardı. Zamanımızda artık vahiy kesilmiştir. Şimdi ise biz sadece yaptıklarınızdan dolayı bize zahir olanlar sebebiyle sizleri yakalayabiliriz. Bize kimin hayır hali zahir olursa biz onu emin kılarız. Kendimizi de ona yakın görürüz. Onun gizli işlerinden biz haberdar olamayız. Bakınız, sözü söyleyen Ömer radıyallahu anhu. Yani bugün tasavvuf şeyhlerinin en yücesi, en mertebesi olan kişi, kimse bile bu insanların ayağının tozu bile olamaz. Öyle mi? Herkes bunu kabul ediyor. Ama bakınız Ömer ne diyor radıyallahu anhu. Resulullah devrinde bazı kimseler vahiy ile yakalanıyorlardı. Zamanımızda artık vahiy kesilmiştir. Peygamber vefat etmiştir. Bize bir şeyler vahyolunmaz. Biz kimsenin kalbini okuyamayız. Kimsenin efendim gizli hallerine biz muttali asla olamayız. Ömer söylüyor bunu. Radıyallahu anhu. Zahire bakarız diyor. Biz ancak zahire bakarız diyor. İkinci bir rivayeti adamın birisi diyor ki Ömer radıyallahu anhu'ya Cenab-ı Allah'ın sana ilham ettiği şekilde hükmet. Ömer'e diyor biliyor musunuz? Aleykümselam. Cenab-ı Hakk'ın sana ilham ettiği şekilde hükmet. Ömer diyor ki sus. Sus, ilham ancak peygambere mahsustur. İlham ancak peygambere mahsustur. Değerli arkadaşlarım, bu ve emsali şeylerde İslam'daki vahiy ilham anlayışının ne merkezde olması gerektiğini Müslümanlara açık ve net bir şekilde anlatıyor. Yani kimseye din adına, İslam adına bir şeyler gelmez. Vahyedilmez. İlham edilmez. Eğer birileri kalkar da bir takım sesler duyduğunu, bu sesi verenin de ben peygamberim, ben meleğim, seninle istişareye geldim. Eğer bu tip şeyler duyduğunu söylüyor ve gerçekten de böyle bir şey varsa, Rabbimizin kerim kitabında buyurduğu gibi, insan ve cin şeytanlardan kimileri kimilerini aldatmak için birbirlerine cazip sözler vahyederler. En'am suresinde anlatıldığı gibi şeytan dostlarına vahyeder. Yani böyle bir fısıltı duyuyorsalar, şeytandan geliyor bu. İslam'daki vahiy inancı, ilham anlayışı, asla Allahu Azze ve Celle'nin din adına hiç kimseye vahyetmeyeceği, ilham etmeyeceğidir değerli arkadaşlarım. Kaldı ki biz, daha doğru bir ifadeyle, muvahhidler, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ayeti celilesiyle dinin tamam olduğuna inanan kimselerdir. Öyle mi? El cevap öyle. Din tamam ise Said'in Nursi'ye ne ilham edilebilir? Mevlana'ya Allah tarafından ne vahyedilebilir? Falana filana Allah tarafından ne ilham edilebilir arkadaşım? Ne yazık ki tasavvuf İslam'ın vahiy anlayışını bozmuştur, dejenere etmiştir. Müslümanlara bu anlamda korkunç arızalar getirmiştir. İbni Arabi, Resulullah'ı rüyamda gördüm. Bu kitabı yani Füsusul Hikem'i yazmamı benden istedi. Ben de yazdım. Bu kitap, nefis arzularının münezzeh ve içine fesat karışmamış olan en kutsi makamdan indirilmiştir. Ben ancak bana ilham olunan şeyi yazdım. Size söylediklerim ondan bizedir, bizim size söylediklerimiz ise bizden sizedir. Görüyor musunuz? Füsusul Hikem değerli arkadaşlarım. Elimizde kitap, bu sözler yazılmış buraya. Görüyor musunuz? Bunların vahiy anlayışını Resulullah rüyasında görmüş, Füsusul Hikem'in yazmasını söylemiştir. Eğer gerçekten böyle bir rüya görmüş veya gerçekten kulağına böyle bir şey fısıldanmış ise Rabbimizin kerim kitabında şahitlik ettiği gibi şeytan bu dostuna vahyetmiş. Bundan daha şeytan birisi göremezsiniz. İblis Allah'ın varlığını, birliğini bilir. İblis kendisini yaratanın Allah olduğunu çok iyi biliyor. İblis bile ey yaratıcım, ey Rabbim diyor. Senin izzetine ve şerefine yemin ederim ki diyor. Ama İbni Arabi gibi sapıklar her şeyin bir Allah olduğu inancına sahiptirler. Kendilerinin Allah olduğu inancına sahiptir. Şeytan bile bu onlardan hayırlı biliyor musunuz? Ayet-i Celle'de dediği gibi şeytan insanı saptırır, ondan sonra da ben senden Allah'a sığınırım der. Yani bunlar var ya, bu tip insanlar şeytanın bile kendisinden Allah'a sığındığı insanlardır. Allah'a sığındığı insanlardır. Evet, İbni Arabi'nin Füsus-ül Hikem'indeki bu sözü ben ancak bana ilham olunan şeyi yazdım. Size söylediklerimiz ondan bizedir, bizim size söylediklerimiz ise bizden sizedir. Allah'ın kendisine vahyettiğini söylüyor. Mevlana da aynı şekilde Mesnevisinde bahsediyor. Bakınız, şüphe yok ki Mesnevi gönüllere şifadır. Hüzünleri giderir. Kur'an'ı apaçık bir hale koyar. Rızıkların bolluğuna sebep olur. Huyları güzelleştirir. Mesnevi huyları güzelleştirilmiş. Açın okuyun bak, ahlakınız mı bozulur, huyunuz mu güzelleşir, görürsünüz. 300 tane porno kıssayla karşılaşırsınız. İnsan hanımıyla, helal olan hanımıyla onları okuyamaz, biliyor musunuz? Açın bir okuyun. Temiz kişiler tarafından başkasına, temiz kişilerden başkaları diyor buna dokunamaz diyor. Mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir. Açın Mesnevi 1. cilt mukaddimeye bakın. Mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir. Allahu Ekber. 300 tane porno kıssadan bahsediyor ve bunların alemlerin Rabbinden indiğini söylüyor. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunların vahiy anlayışı, ilham anlayışı bu merkezdedir. Ne yazık ki bugün binlerce insanın peşinden sürüklendiği Said-i Nursi de aynı kervana katılmış. Said-i Nursi de aynı kervana katılmıştır. O da risalelerinin ilhamla yazıldığını, kendisine gaybten haberler ve yardım geldiğini açıkça risalelerinde söylüyor. Sikke-i tasdiki gaybi. Buyurun, kitap elimde. Yerinin numarasını vereyim. Açın okuyun. Ey Said! Bakınız. Kendisine ilham geliyor. Ey Said, sen zamanın Abdülkadir'i ol. İhlası tam kazan. Fakrinle beraber maişetini düşünme. İnsanlardan minnet olma. İsmin Said olduğu gibi maişette de mesut olacaksın. Muhabbetinde sadık olduğundan ve ihlasla çalıştıklarından dolayı hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar, Süleyman, Bekir ve sadık hizmetkarlar, sabrı tam takdir edici ciddi müştak talebeler size verilmiştir. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? İkinci bir sözü, Risale-i Nur bir mucize durumundadır. Onda öyle parçalar vardır ki, kimisini 6 saatte, kimisini 2 saatte, kimisini 1 saatte, hatta kimisini 10 dakikada yazıp meydana getiremiyorum. Ve 6 saatte yazılmış olan 30. sözü ben de en yeterli dindar filozoflarda çalışsak 6 günde yazamayız. Ve kimse de yazamaz. Yazdırılmış bunu anlatıyor bu beyefendi. Kur'an ölçün olmazsa, sünnet ölçün olmazsa, bir takım zavallıların dediği yaptığı gibi ya olur mu hocam ya, arkalarında binlerce yüz binlerce insan var, 4 kişi oturmuş adamın gıybetini ediyorsunuz derseniz, kusura bakmayın vallahi, hiç kusura bakmayın, bundan daha saçma sapan bir söz olamaz. Aynı yolcunun yolun yolcusudur bu insanda. Vahdedi vücutçu değildir ama unutmayınız ki vahiy hususunda, ilham hususunda bunlar kendilerine vahyedildiğini, kendilerine ilham edildiğini, risalelerin ilhamla yazıldığını söyleyen insanlardır. Evet. Yine bakınız, Said-i Nursi'nin hizmet rehberinde 92. sayfa, ama onda yazılı olanlar Kur'an'ın malıdır, Allah'tandır. Şuraya bakın ya. Risalelerde yazılı olanlar Kur'an'ın malıdır, Allah'tandır diyor. Yine hizmet rehberi 31. sayfa, Meyve Risalesi 150. sayfa, Risale-i Nur bu çağda, bu tarihte bir urvetul uska, yani kopmayan kulptur, kopmaz bir zincirdir, bir Allah ipidir. Bu Allah'ın ipine elini atıp tutunan kurtulur. Hele şuraya bakın Allah aşkına, görüyor musunuz? Onun içindir ki Nurcuların hangi evine gittiyse kırmızı kitaplardan başka kitap göremezsiniz. Kırmızı kitaplardan başka kitap göremezsiniz. Allah'a yemin ederim ki en sonki bir bayram ziyaretinde gittiğim bir yerde Kur'an'ın içerisinde tezat sözlerin olduğunu söyleyen bir Nurcu var. Allah'a yemin ederim ki arkadaşlar. Yakındır Yahudilik ve yakındır Hristiyanlığın Türkler arasında da yaygınlaşması. Bunların elinden dinler arası diyalog masalıyla Müslümanları bunlar aldatıyorlar arkadaşlar. Müslümanları aldatıyor bunlar. Onun içindir ki bunlar da aynen İslam'ın vahiy inancını zedeleyen, vahiy inancı hususunda sakat bir akideye sahip olan kimselerdir. Allah diyor arıya vahyetmiş de diyor Risale-i Nur'ların sahibi olan o mübareğe niye vahyetmesin ki diyor. Bakın sana itiraz ediyor, biliyor musunuz? Allah diyor Kur'an'da arıya vahyettiğini söylüyor. Bediüzzaman'a niye vahyetmesin ki diyor. Bakınız, görüyor musunuz? Bu adam o kadar cahil ki oradan Allahu Azze ve Celle'nin arıya vahyinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Ayetin siyakı, sibakı, bütünlüğü içerisinde bir bakın. Allah arıya bal yapmasını öğretti diyor. Vahiy öğreti anlamındadır. Said-i Nursi'nin din adına yazdığı bu şeyler de Allah'tan kendisine vahyedilen şeylermiş. Görüyor musunuz? Allah ıslah etsin bunları. Evet, Risale-i Nur bu çağda, bu tarihte bir urvetül uska, yani kopmayan kulftur, kopmaz bir zincirdir, bir Allah ipidir. Bu Allah'ın ipine elini atıp tutunan kurtulur diyor. Görüyor musunuz? Hulasa kardeşlerim, hulasa bu ve bunlar gibi daha nice tasavvuf erbabı olan insanlar var ki kendilerine Allah'tan vahiy ve ilham geldiğini söylemişler ve kitaplarının Allah tarafından yazıldığını açıkça ifade etmişlerdir. Söylemişlerdir kardeşlerim. Bu konuda daha doyurucu deliller arayan ve isteyenler bu insanların kitaplarına bakabilirler. Bakabilirler. Artık gördüğünüz gibi, görüldüğü gibi baştan beri anlattıklarımızın Allah'ın kitabına dayalı, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine dayanırken anlattığımız birçok şeyin diğer birçok şeyin de şeytanın ilhamına, vesveselerine dayanan şeyler olduğunu siz de görmüşsünüzdür. Öyleyse sözü daha fazla uzatmadan Allahu Azze ve Celle bizlere hakkıyla iman eden, Allah'a inanç hususunda Kur'an'ı ve sünneti kendisine örnek edinen, peygambere iman hususunda Kur'an'ı ve sünneti kendisine örnek önder edinen, vahye iman hususunda Kur'an'ı ve sünneti kendisine örnek edinen kullarından olmamızı bizlere nasip eylesin. Ve benim bu konudaki önemli bir iki noktaya işaret etmem inşallah faydalı olacaktır. Sorumluluğumuzun gereği bu tür inanç ve amellerin çok çirkin, ilhat, şirk ve küfür olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir takım insanlar bize reddiye olarak, efendim siz bunları doğrudur, bu şahsiyetlerin kitaplarında okumuşsunuzdur ama efendim bu insanların anlattığı şeylerden siz anlamıyorsunuz. Siz bunlardan anlamıyorsunuz. Bu kimseler bu sözleriyle başka şeyler kastetmişlerdir. Şeriatta küfür olan bir şey hakikatte küfür değildir. Şeriat başka, hakikat başkadır. Sonra bu sözler sekir halinde söylenen sözlerdir, geçersizdir. Bu şekilde değerli arkadaşlarım itirazlar söz konusu olmuştur. Burada benim önemli bir noktaya işaret ederek unutmayınız ki değerli arkadaşlarım, bu kişiler, bu kimseler kelime yetimliği çeken, yani konuşacaklarında dağarcıklarında kelime bulamayan insanlar değildi. Bunlar edip insanlardı. Bunlar aslında ne söylediklerini bilen kişilerdir, kimselerdir. Bunlar bu yolda tamamen kaşarlaşmışlar ve vahdedil vücut inancında olan kişiler, kimselerdirler. Ama ne yazık ki sizler samimi Müslümanlar olarak, ama cahilliğinizden diyebiliriz, samimi cahil Müslümanlar olarak onların her sözünü iyi niyetle söylendiğini zannediyorsunuz. Ama unutmayınız ki bu adamların akidesi belli, inancı belli, Allah inançları belli, peygamber inançları belli, vahiy inançları belli olan kimselerdir. Yunus'un bir sözünde dediği gibi, şeriatı olanları niçin yol keser bana? Hakikat deryasında bahri oldum yüzerim. Yani şeriatçılar Yunus'la mücadele etmişlerdir. Şeriatçılar efendim Yunus'a itiraz etmişlerdir. Hatta Hallacı Mansur'un idam edilmesini bile şeriat alimleri istemişlerdir. Çünkü çok ileri geri şeyler konuşmuştur. Cübbesinin altında Allah'tan başka bir şeyin olmadığını efendim söylemişlerdir. Dolayısıyla bu insanların söyledikleri sözler bilinçli sözler. Yani onlar akidelerinin, inançlarının bilincinde olduğunu iyi biliyorlardı. Dolayısıyla bu sözleri efendime söyleyeyim rahatlıkla dile getirmişlerdir. Allahu Azze ve Celle bizlere bu tür sözlerden uzak kalmamızı nasip eylesin. Bu tür akideden, inançtan uzak kaldığımız için, bize yardım ettiği için kendisine de hamdü senalar olsun diyoruz. Hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı da batıl görüp ondan uzak duran kullarından olmamızı da yine Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve en son olarak da konuyla ilgili anlatamadığım veya sizin anlayamadığınız bir yer varsa, özellikle konu etrafında olursa ben memnun olurum. Çünkü yaklaşık 1,5 saati de geçti sohbet. Konunun dışına çıkmadan bir şeyler sorulur ise memnun olurum.